Ayrım 12.
Sanırım Albert Dürer adında biri. Gene de Shakespeare'den sonra Hamlet'i yeniden yazmaya kalkmak gibi bir şey olur bu senin yaptığın. Vaktini boşuna harcayacaksın. Messi sanki kendine bir güç vermek ister gibi fincanları masanın üzerine hızla koyarak hayır dedi. Hayır, bu tabloyu yapmak istiyorum ben. Yapacağım da. Ne kadar güzel olur düşünemiyor musun? Peki ama zavallı çocuk, bir şeyi görmeden, incelemeden güzel bir şey nasıl yapılabilir? Önüne gelen herkesin, bir sersemin bile kafasında bir düşünce doğabilir. Gel gelelim, bunu işleyebilmek için ustalık ister. Ustalık, bilinç, hevese kapılmak yetmez. Dick belli etmemeyi pek zor başardığı bir öfkeyle dişlerin arasından konuşuyordu. Messi sakin bir tavırla, ''Sen bu işten hiç anlamıyorsun.'' diye karşılık verdi. ''Çok iyi biliyorum ki bir kara sevda resmi yapacağım.'' İzlenimci ressamın o hiçbir şeye aldırmayan alaycı sesi okumasını sürdürüyordu. Umudu kırık, küskün, gene de didinir. Perişan, ruhu yaralı, gene de direnir. Şaşmaz istem gücüdür onun desteği, ruhu eserler yaratacak, elleri biçim verecektir. Onun üzgünlüğünün kendisi emektir. Dick en sonunda, ''Bence Messi kendini bu biçim görmek istiyor.'' dedi. Messi buna acı bir sesle karşılık verdi. ''Geri çevrilmiş bir yığın tablo üzerine oturtmuş bir halde getiriyorsun, sen beni gözlerinin önüne. Hayır, yanılıyorsun. Konunun kendisi sardı beni, o düşünce sardı. Aa, elbette buna şaşarsın sen. Bir kişiyi işleyen, resimden yana değilsindir sen. Bunun da nedeni var. Sen yapamazsın da ondan. Kan, adam öldürme, kırık kemikler, bunlar ister sana. Ya, meydan okuyorsun demek öyle mi Messi? Peki, sen kendini zorlayarak pis pis ağlayan bir kadına benzemeyen bir kara sevda yapabilirsen, bilmiş ol ki ben ondan çok daha iyisini yapabilirim. Yapacağım da. Birincisi lütfen söyler misin? Kara sevda konusunda ne biliyorsun? Dick bunları söylerken öfkeli görünmemek için kendini öyle tutuyordu ki insanların çektikleri bütün acıların dörtte üçünü çekiyor gibiydi. Messi kesin bir tavırla karşılık verdi. Bak nasıl düşünüyorum onu. Çok ağlamış bir kadın. Akla gelebilecek bütün acıları çekmiş. Sonra her şeye gülüp geçmeye başlamış. İşte bunu işleyeceğim. Salona göndereceğim. İzlenimci ressam kız yapmacık bir gülümsemeyle kalktığı yandaki odaya geçti. Dick yenik düşmüş, umudu kırılmış bir halle Messi'ye bakıyordu. Gerçekten pek üzgün bir hali vardı. ''Neyse, bana ne seninle yapacağın resimden?'' dedi. ''Yalnız sahi bir ay önce mi gideceksin?'' ''Gitmem gerek, resmi tamamlamak için.'' ''Demek seni bir bu ilgilendiriyor.'' ''Elbette, bu da sorulur mu?'' ''Evet ama böyle bir eser çıkaramazsın sen.'' Senin kafana ancak bir takım düşünceler, geçici hevesler, pek kısa süren esinler gelir. Bu yolda 10 yıldır nasıl ayak diredin, bunu bile anlayamıyorum ben. Demek öyle ha, gideceksin. Bir ay önce gideceksin. Öf, çalışmalarımı düşünmek zorundayım elbette. Pöh, çalışmaların. Yo yo, kusura bakma. Doğru yavrum, bunu düşünmelisin, doğru. Hadi artık, ben gitsem iyi olur. Ne o, çaya kalmıyor musun? Hayır, sağ ol, gideyim Messi. Bana ihtiyacın yok değil mi? Ancak çizgi çalışmalarında ihtiyacım var. Bunun ise önemi yok. Kalsaydın da benim tablo üzerine düşüncelerimi söyleseydin. Düşün, insan bir kez başarı kazandı mı bunun ışığı daha önce yaptıklarının üzerine de vurur. Şimdiye dek güzel şeyler yaptım biliyorum ama bunların tanınması gerek. Şunu bil ki demin hiç işe yaramayan bir takım ileri geri sözler söyledin. Hem de haksız olarak. Buna benim de canım sıkıldı Messi inan. Neyse ben gideyim artık. Başka bir pazar konuşuruz kara sevdayı sen istersen. Sen gitmeden önce daha 4 pazarımız var sanırım. Evet 1, 2, 3, 4. Hadi hoşça kal Messi. Messi atölyenin penceresi önünde dalgın dalgın durdu sonra kızıl saçlar geldi. Kızın dudaklarının rengi uçmuştu. Messi dik gitti dedi. Tam kendisine bir düşüncemi uzun uzun anlatacağım sırada. Ne olacak şimdi? Bencil. Arkadaşı bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı ama konuşamadı. Yüzü gene o düşüncelerini belli etmez halini aldı, gene oturdu, yeniden korkunç gece kentini okumaya koyuldu. Bu sırada Dick bir ağacın çevresinde dönüp duruyordu. Haftalardan beri pazarları bu ağacı kendine dert ortağı edinmişti. Bildiği bütün küfürleri savurmakla başladı. İngilizcenin bu alandaki yoksulluğu söylevine son verince işi Arapçaya döktü. Bu dil öfkelenen kimselere çok değerli kaynaklar sağlar. İşte gösterdiği bütün çabanın, ilginin, sabrın ödülü buydu demek. Ama aptallık ondaydı ya. Ah, bu kez sultanın yanılmazlığına olan güvenini ancak neden sonra yeniden elde edebildi. Kaybeden kazanıyor oyunu bu, diyordu. Herhangi bir şey değil valla. Port Said'de hiç olmazsa ortaya konan para iki katına çıkarılır, oyun öyle sürdürülürdü. O kara sevdayı işleyecek. Ne düzenini tasarlayabilir, ne çizebilir, ne de renklendirebilir. Öyleyken benden daha çok bildiğine inanıyor. Peki ben ona göstereceğim bu alanda bile onu geride bırakabileceğimi. Ama neye yarar ki? Farkında bile olmaz. Benim kanlı sahnelerden başka bir şey yapmayacağımı bir kez kafasına koymuş. Damarlarında kan yok da ondan. Gene de seviyorum onu. Dünyada unutamam da. Tamam, ben de bir kara sevda yapacağım. Benim tablom hepsine meydan okuyacak. Böylesini ancak ben düşünüp tasarlayabilirim. Kararım karar. Hemen işe koyuluyorum. Ah ya Rabbim, ne kadar acı geliyor bu bana. Çok geçmeden gördü ki ilk tasarladığını kafasında bir türlü geliştiremiyordu. Messi gidiyor düşüncesini beynin içinden söküp atamıyordu. Ertesi pazar Messi ona tablosunun taslağını gösterdi. Dick pek ilgilenmedi. Pazarlar birer birer uçup gidiyor, Londra'daki bütün çanların gideni boşuna çağıracakları gün yaklaşıyordu. Bir iki kez bir takım genç hanımların ilgisizliklerinden Binky'ye dert yandı ama köpecik gerek onun gerek Tarpenhaur'un dertlerini dinlemekten öyle bıkmıştı ki o lale biçimi kulakları dinlemek zahmetine bile girmedi. Dick iki kızdan onları uğurlama iznini kopardı. Davur'dan gece vapuruna bineceklerdi. Aylardan Şubat'tı, ancak Ağustos'ta dönebileceklerini düşünüyorlardı. Bütün bunları ona farkında olmadıkları bir katı yüreklilikle anlatmışlardı. Messi o küçük evi soymaya, tablolarını sarıp sarmalamaya öylesine dalmıştı ki düşünecek vakti bile yoktu. Dick doğruca Davur'a gitti. Orada bütün günü sıkıntı içinde geçirdi. Çılgınca düşler kuruyor, en yüce soruyu kafasının içinde döndürüp duruyordu. Messi son dakikada bırakır mı beni acaba, onu öpeyim birazcık dudaklarının ucundan. Elbette bu öpücüğü alabilirdi ondan. O güçlü koluyla onu yakalayıp götürebilirdi de. Eskiden aşağı Sudan'da erkeklerin böyle yaptıklarını görmüştü. Gel gelelim Messi debelenir, karşı koyardı. O kurşuni gözlerini ona diker, ah Dick ne bencilsin derdi. Bunun üzerine de Dick'in cesareti kırılırdı. Hayır hayır, o öpücük için zorlayacağına yalvarırdı daha iyi. Messi göründü. Her zamankinden daha şaşkın bir hali vardı. Dick onun gece treninden rüzgarın süpürdüğü iskeleye indiğini gördü. Arkasında kurşuni kumaştan bir yağmurluk vardı. Başında da gene o renk çuhadan ufak bir yol kasketi. İzlenimcinin pek çekiciliği yoktu üzerinde. O yeşil gözleri çukura kaçmış, dudakları kurumuştu. Bavullar gemiye alınınca Dick gitti, Messi'nin yanına oturdu. Karanlıkta kaptan köşkünün altında. Posta balyaları büyük bir gürültüyle sintiye dolduruluyordu. Kızıl saçlar durmuş bakıyordu. Dick, yolculuğunuz iyi geçmeyecek. Rüzgar var bu akşam. Uslu durursam izin verir mi bana Fransa'ya gelip seni görmeye? Aa yo, başımı kaşıyacak vaktim olmayacak benim orada. Sana ihtiyacım olursa ben bildiririm. Vir-sur-Marne yerleşir yerleşmez mektup yazarım. Sana soracağım bir alay şey olacak. Bana karşı çok iyi davrandın Dick, çok iyi. Sağ ol Messi, yalnız söyle bana, hiç değişiklik olmadı mı yüreğinde? Yalan söylemek istemem, hayır. Daha doğrusu senin demek istediğin biçimde bir değişiklik olmadı. Yalnız iyilik bilmez sanma beni. Dick, sanki çarkın sandığına söylüyormuş gibi başını çevirerek boğuk bir sesle iyiliğin canı cehenneme diye söylendi. Messi, boş yere düş kurmak neye yarar diyordu. Yaratılışlarımız bakımından biliyorsun ki ben seni mahvederim, sen de beni. Hani bir gün parkta pek öfkelendiğin bir sırada ne demiştin, hatırlıyor musun? birbirimizin birinin kolu kanadı kırılması gerek demiştin. Bekle o güne kadar. Yo sevgilim, bütünümle istiyorum ben seni. Mutlu, yalnız benim. Messi başını önüne eğdi. Ne söyleyebilirim ki dikciğim? Bir şey söyleme artık bana. Yalnız bir öpücük ver Messi. Bir tek söz veriyorum, ileri gitmeyeceğim. Bunu yapabilirsin gibi geliyor bana. Demin dediğim gibi o iyilik bilirliliği göstermek için hiç olmazsa. Messi yanağını uzattı, Dick de karanlıkta ödülünü aldı. Bir tek öpücüktü bu, gerçekten. Ama süresini önceden ikisi de belirlememişti. Onun için biraz uzunca sürdü. Messi şaşırmış, canı sıkılmış gibi geri çekildi. Dick utandı, tepeden tırnağa yanıyordu. Güle güle yavrum dedi, kusura bakma, kendimi tutamadım, kızdırdım seni belki ha? Güle güle, kendine iyi bak, çok çalış, hele kara sevda üzerinde. Ben de bir tane yapmak istiyorum. Kami'ye selam söyle benden. Orada içeceklerine dikkat et. Köylük yerlerde su hep kötüdür ya, Fransa'da berbattır. Bir şeye ihtiyacın olursa bana yaz. Bayan şeye de selam söyle benden. Neydi adı? Unuttum. Bir kez daha öpeyim mi seni şöyle? İstemiyor musun? Peki, hakkın var belki de. Güle güle Messi. Ondan bundan dirsek yiyince anladı ki geçidi tıkanıyordu. Vapur tam kalkmak üzereyken iskeleye indi. Gönlünü Messi'nin yanına katmış, öyle uğurluyordu. İskelede yalnız kalınca dünyada bizi bir şey ayıramazmış diye düşündü. Onun şu inatçılığı ayırıyor işte. Clay ise işleyen şu vapurlarda amma küçük. Torpa söyleyeyim de bir yazı yazsın bunun üzerine. Daha şimdiden başladı sallanmaya. Messi Dick'in bıraktığı yerde kalmıştı. Biraz sonra yanında sinirli bir öksürme duydu. Kızıl saçların gözleri kötü bir alevle parlıyordu. Öptü seni dedi. Nasıl bıraktın? Ne bir yakınım ne yavuklun. Öpmesine bırakmakla iyi etmedin. Ah Messi. Kameraya inelim. İyi değilim ben. Gönlüm bulanıyor. Daha mendirekten bile dışarı çıkmadık. Sen istersen in şekerim. Ben burada kalacağım. Makine kokusunu sevmiyorum. Zavallı Dick. Bu tek öpücüğü hak etmişti. Yalnız beni bu kadar korkutacağını hiç bilmiyordum. Dick Londra'ya ertesi sabah tam kahvaltı saatinde döndü. Tel çekmiş, geleceğini bildirmiş, bir şeyler ısmarlamıştı. Onun için atölyesinden içeri girip de sofraya hazır ama tabakları boş bulunca pek şaşırdı. Masadaki ayı gibi sesini yükseltti. Tarpenhaugh geldi, utanır gibi bir hali vardı. Sus gürültü etme dedi. Senin kahvaltını ben aldım. Nedenini öğrenmek istersen gel arkamdan. Dick şaşkın şaşkın onun arkasından gitti. Öbür odanın eşiğinde kala kaldı. Tarpenhaugh'un kanepesinde bir kız yatmış, mışıl mışıl uyuyordu. Ne biçim bir kız olduğu belliydi. Ucuz cins, gemici şapkası, o mevsim için pek ince kaçan etekleri çamur içinde, mavi beyaz giysisi astragan taklidiyle süslü. Koltuk altları, sökük ceketi, 5 kuruşluk şemsiyesi, hele keçi derisi fotinlerinin acınacak eskiliği bunu iyicene anlatıyordu. Dick, anlat bakalım Torp, nedir bu iş dedi. Bu gibi kızları buraya getirmek doğru değildir. Odalardan bir şeyler aşırırlar. Torp, ne yapayım dedi. Ben de biliyorum ki sağlam ayakkabıya benzemiyor ama bu sabah kahvaltıdan sonra eve girerken bacaklarının üzerinde sallana sallana o da girdi benimle birlikte içeri. Önce sarhoş sandım, sonra anladım. Açlıktan yıkılıyordu. Bu durumda bırakamazdım ya, buraya getirdim, senin kahvaltını verdim. Yer yemez uyudu. Bilirim ben bunu. O da günlerden beri sosisten başka bir şey yememiştir besbelli. Gene de sen onu polise teslim edecektin Torp. Dürüst insanların evinde bayılmak ne demekmiş anlasın. Zavallı kız, bak nasıl uyuyor. Şu yüzde zerre kadar kötülük var mı? Bilinçsizlik var yalnız. Görüyorsun ya, güçsüzlük, hafiflik, sersemlik, gevşeklik. Örnek olarak gösterilecek bir baş. Bak yüzün kemikleri etlerin altından nasıl belli oluyor. Ne katı yürekli soğukkanlılık Dick. Yere düşen kadına vurma demişler. Buna bir iyiliğimiz dokunmaz mı acaba? İnan bana açlıktan ölüyordu. Kollarımın arasına yığıldı diyebilirim. Getirip yiyeceklerin karşısına oturtunca da yırtıcı hayvan gibi saldırdı. Acınacak haldeydi valla. İstersen para verebilirim ben ona ama Belli ki içkiye harcar. Bu böyle hep uyuyacak mı? Kız gözlerini açtı, hem korkar hem de kafa tutar gibi bir bakışla ikisini şöyle bir süzdü. Tarpenhauer, şimdi daha iyisiniz ya diye sordu. Evet, sağ olun. Sizin gibi iyi adamlar pek yoktur valla, sağ olun. Dick, kızın ellerinin mosmor, çatlak içinde olduğunu görmüştü. En son çalıştığınız yerden çıkalı ne kadar oldu diye sordu. Çalıştığımı ne biliyorsunuz? Evet, hizmetçilik ediyordum. Bu iş bana hiç gitmiyordu. Kendi başınıza buyruk olmak size gidiyor mu? Memnun bir halim var mı? Nerede? Durun biraz bakayım. Başınızı pencereden yana döner misiniz lütfen? Kız döndü, Dick yüzünü öyle bir dikkatle incelemeye koyuldu ki zavallıcık Tarpenhauer'un kanatları altına sığınmak istiyormuş gibi yaptı. Ressam odayı arşınlayaraktan gözler iyi diyordu. Pek güzel diyebilirim. İşimi görür. Ne de olsa yüz demek göz demektir. Bu kız bana gökten indi. Şeyin elimden alınan yerine geçmek üzere. Artık haftaların beklemek azabıyla geçeceğine göre belki adam akıllı çalışabilirim. Bu modeli bana kader yolladı sağlam. Çenenizi biraz kaldırır mısınız lütfen? Tarpenhauer kızcağızın titrediğini görüyordu. Yavaş yahu dedi, yavaş, korkutuyorsun tazeciyi. Kız dövmesin beni diye Tarpenhauer'a yalvarıyordu. Öf, ne hınzır bir adama benziyor bu böyle, dövmesin beni ne olur. Bugün beni dövdüler zaten, bir adamdan konuştum diye. Bakmasın bana öyle, üzerimde bir şey yokmuş, gözleriyle beni soyuyormuş gibi geliyor bana. Bu yerden çöpten, vücudun gerilmiş sinirleri en sonunda çözülüverdi. Kız başladı çocuk gibi ağlamaya, sonra da haykırmaya. Dick koştu pencereyi açtı, Tarpenhauer'da kapıyı. Dick, sus bakayım sus dedi. Arkadaşım polis çağıracak. İstersen şu kapıdan kaçabilirsin. Görüyorsun ya, sana bir kötülük gelmez bizden. Kız biraz daha sarsıla sarsıla ağladı, sonra gülmeye çalıştı. Dick, sana kimse kötülük edecek değil diyordu. Şimdi beni dinle biraz. Ben ressamım. Bilir misin ressamlar ne yaparlar? Bilirim. Emanet sandığının etiketlerine resim yaparlar. Kızıl kara mürekkepten. Peki öyle olsun. Ben daha o kadar yükselmedim ya. Neyse. Akademi ressamları emanet sandığına çalışsınlar. Ben senin baş resmini yapmak istiyorum. Niçin? Güzel de onun için. Demek oldu bu iş. İki günde bir, sabah saat 11'de geleceksin bana. Karşıdaki odaya. Uslu uslu oturacaksın, bırakacaksın, ben sana bakacağım. Buna karşılık haftada 3 altın vereceğim ben sana. Al 1 altın peşin. Hiçbir iş yapmadan 1 altın, yaşasın. Kız parayı parmakları arasında döndürüyor, sevincinden ağlıyordu. Sonra sordu. Peki sen de arkadaşın da korkmuyor musunuz size bir oyun oynarsam diye? Yo, kötü kızlar yapar onu. Evin yerini iyi belli, unutma. Ha, sormayı unuttum. Adın ne senin? Besi. Soyadımı istemezsiniz değil mi? Ne yapacaksınız soyadımı? İsterseniz onu da söyleyeyim. Besi Brock. Sizin adlarınız ne? Yo yo, söylemeseniz de olur. Hiç kimse adının doğrusunu söylemez ki. Dick Tarpenhauer'a bir göz attı. Benim soyadım Helder. Arkadaşımın Tarpenhauer. Geleceksin değil mi? Söz ver bana. Nerede oturuyorsun? Salt the Water'da. Bir oda. Haftada 27,5 kuruş. 3 altın derken alay etmedin ya benle. Göreceksin alay etmediğimi. Sonra bak Besi. Buraya gelirken boyanmasan da olur. Deriye hiç yararı yoktur. Yo, ille boyanmak istiyorsan istediğin her renk boya vardır bende. Besi paçavra gibi bir mendille yanaklarını silerekten gitti. İki arkadaş bakıştılar. Tarpenhauer, iyi çocuksun sen dedi. Tersine aptallık ettim sanırım. Besileri yola getirmeye çalışmak hiç de bizim işimiz değil. Böyle bir kadın buraya hiç girmemeliydi. Aldırma, bir daha gelmez belki de. Görürsün bak nasıl gelir. Yiyip içecek, sıcacık bir yerde yan gelip oturacak. Yalnız bunun için bile gelir. Biliyorum, %100 gelecek. Ne yazık ki. Yalnız şunu unutma ki azizim, kadın değil bu. Benim modelim. Ona göre davran. Bak hele, hınzır bir hayvancık sokak kızı o ayol. Başka bir şey değil. Öyle mi sanıyorsun sen? Hele karnı doysun, o korkunç yoksulluk sıkıntısından kurtulsun, görürsün. Kendini çabucak başka kalıba sokabilen kadınlardan bu. 10-15 gün sonra tanıyamazsın onu. Hele gözlerindeki o kötü, ürkek bakış geçsin de bak. Benim istediğimden daha mutlu, daha güler yüzü olacak. Ya demek iyilik olsun diye bana yardım etmek için yapmadın bunu, öyle mi? Kim olursa olsun birine yardım etmek için kendimi ateşe atmak huyum yoktur benim. Dedim ya sana, kara sevdanın resmini yapmamda işime yarasın diye kader yolladı onu bana. O kadın da kim? Adını ilk kez işitiyorum. Arkadaş dediğin göstermeden bakmalı, söylemeden anlamalı. Dick bir şey söylemeden Tarpenhauer'ı aldı, atelyenin öbür ucuna götürdü. Sonra dirseğiyle böğrüne vurarak gösterdi. Görmüyor musun Bessie'nin o korkunç düşkün hali, gözlerindeki ürkeklik? Bunlara bir de son günlerde acının belirtilerini inceleyerek bulduğum birkaç yüz çizgisini ekledim mi? Turuncuyla karayı seçip bunların da birer gömlek koyusunu, açığını kullanarak bir çalışma yapacağım. Neyse, aç karnına bunlara anlatamam sana. Göreceksin, göreceksin. Hiç akıl yok sende. Acı çeken yüzleri, korku dolu gözleri incelemeye kalkacağına sen gene askerlerinden ayrılma Dick. Ya sence öyle mi? Dick bir türlü mırıldanaraktan topuklarının üzerinde döndü, sonra oturdu, başladı içini bir mektuba dökmeye. Messi'ye yazılan 4 sayfalık bu mektup öğütlerle, özendirmelerle doluydu. Sonra kendi kendine and içti. Bessie gelir gelmez bütün vaktini çalışmaya verecekti. Kız tam vaktinde geldi. Ne boyanmıştı ne de süslenmiş. Bir sıkılgan duruyor, bir şımarık davranıyordu. Kendisinden ancak uslu uslu oturması istendiğini anlayınca kuzu kesildi. Yalnız hiç çekinmeden atelyenin yerleştirilişini eleştiriyordu ki haksız da değildi. İçerinin sıcağı, rahatlığı pek hoşuna gidiyor, kendi kendine de ne güzelmiş açlıktan, soğuktan kurtulmak diyordu. Dick tek renkle başın iki taslağını çizdi ama kara sevdanın gerçek esini bir türlü gelmiyordu. Bessie birkaç gün sonra biraz teklifsiz olunca ne derbeder bir yerde yaşıyorsunuz dedi. Sanırım giysileriniz, iç çamaşırlarınız da eşyanızdan daha hallice değildir. Erkekler bilmezler düğmelerin, kordonların ne işe yaradığını. Giysilerimi giymek için alırım ben. Onlar beni bırakıncaya kadar da giyerim. Tarpenhauer ne yapıyor bilemem. Bessie hemen Tarpenhauer'ın odasını gözden geçirmeye gitti. Bir yığın delik çorapla geldi. Birkaçını burada yamarım, kalanları da eve götürürüm diyordu. Evde hanımefendiler gibi hiçbir iş yapmadan oturuyorum çünkü. Evdeki öbür kızlardan da hiç konuşmuyorum. Sanki birer sinek onlar benim için. Onlarla hiç dalaşmamaya bakıyorum yalnız. Bana laf edecek olurlarsa hadlerini bildiriyorum ha. Bak bunu söyleyeyim size. Kapımı kilitliyorum. Bana ancak anahtar deliğinden küfür edebiliyorlar. Ben de içeride oturup rahat rahat dikişimi dikiyorum. Bay Tarpenhauer'ın çoraplarını güzelce dikerim, yamarım. Ne tuhaf, çorapları iki ucundan da eskitiyor. Dick bir yandan gözlerini kısarak kıza bakarken bir yandan da bu gevezeliklerini dinliyordu. Dediği gibi yiyip içme, rahat etme kızı daha şimdiden değiştirmişti.